Ayrım 5, Köyün Kamburu, Kemal Tahir, sayfa 52. İmansız kıtlık kışının baharında Yedi Çınar Yaylası'nın sahibi Çakır Kahyaların Ömer Efendi'nin köye ilk gelişinde Ayşe Karı gidip ağanın ayağına düştü, göğsünü yırtarak ağladı. Bu çalık oğlanın boğazından şaşmış, fazladan komşuların yüzüne bakamaz olmuştu. Dul karı başıyla bu rezile güç yetiremiyordu. Ömer Efendi Narlıca'yı pek ayıpladı, suratını astı.
''Bu nasıl bir iş? Sana dedim muhtar, eşek kadar bir oğlanın köy yerinde aylak gezmesi hayır getirir mi?''
''Getirmeyeceğini biz de biliriz. Lakin bu çalık her yıl yeni bir oyun çıkarmakta. Köy işini hak edemez, ne yapsak denildi. Okumayı pişirseydi, uzun hoca sevabına medreseye verecekti. Şimdi götür ver bakalım. Mollaların torbalarını boşalsın da Narlıca'nın namusunu mu karalasın?''
''Doğru. Huyu düzelmezse medreseye vermek olmaz. En iyisi burada bir kapı uydurun. Bir zaman hizmetkarlık etsin. İşin altında ezilsin de aklını başına toplasın.''
''Bu bizim çalık kapılarda barınacak itlerden değil efendi ağa. Bu çalık bildiğin canavar.''
''Canavarsa yaylaya çıkaralım da Hanefi'ye kuyrukçu verelim. Hanefi'nin öfkesi de bunun babasının öfkesinden aşağı kalmaz. Rezile günde üç öğün sopa çeker ki adam etmecesine. Çobanlıkta işi gücü gölgede yatmak olduğundan okumayı da belki pişirir. Sonunda uzun imama yalvarırız, medreseye koyar.''
''Tamam, hay Allah senden razı olsun Ömer Efendi. Benim de aklıma gelmedi değil ama.''
''Aması neymiş?''
''Hanefi bu işe razı olmaz dedim de, hele bu kıtlık yılı baharında.''
''Boğazı benim üstümeyse neden razı gelmeyecekmiş? Bedava bir kuyrukçu. Haydi şu iti hazırlayın, ben Hanefi'yi razı ederim.''
Parparın çalık Kerim Yedi Çınar Yaylası'na çıkıp öfkeli Hanefi'ye kuyrukçu olmayı pek istemedi. Ama olmaz da diyemedi. O gün Ömer Efendi'nin özengisine yapışıp yaylanın yolunu tuttu.
İkinci kısım. Hanefi gayet öfkeli bir herifti. Birkaç yıldır sıtmalanmış, öfkesi bir kat daha artmıştı. Ömer Efendi'nin dünyada adam kalmamış gibi kendisine kuyrukçu olarak kötü çalığı alıp gelmesini önce hiç beğenmedi.
''Bir de bu pis çalığı mı güdelim aa?'' diye mızırdandı.
Çakır Kahyaların Ömer Efendi bütün mültezimler gibi öşür, iltizam işlerini çevirmek için sırasında zor kullanıyor, harman zamanı ekin kaçıranları, hayvan resmini, faizli borcunu inkardan gelenleri, yataklığını ettiği eşkıya reisi kör dedeyle korkutuyordu. Yaz aylarında 20-30 kopukla gezen kör dede, kış gelip askerini dağıtınca iki arkadaşıyla Yedi Çınar Yaylası'nda barınmaktaydı. Bundan başka yaylaya konup göçen tütün kaçakçısı kervanları, çalınmış at, sığır, davar sürüleri de göz önüne alınırsa Hanefi her önüne geleni kuyrukçu tutamazdı. Ömer Efendi bunları saydıktan sonra
''Sevin de kimseye deme herif'' diye güldü. ''Allah'a ısmarlasan böylesini güç yaratır. Akılsız biri ki adamı ayıdan ayırt edemez bir akılsız. Kendi adını unuttuğu da cabası.''
''Sürüyü bekleyemez ki. Sürüden geçtim. Şuradan adama bir su vermez.''
''Yavaş yavaş alıştırırsın. Benim Hasan oğlumun çobanlıkta gözü yok diyen sen değil misin bakalım?''
Hanefi uzatmadı. Suratını asarak kafasını şu yana çevirdi. Ama iki aya varmadan yanıldığını anladı. Çalık oğlanın kuyrukçuluğuna hakçası hiç diyecek yoktu. Yaylanın girdisini çıktısını o saat öğrenmiş, sürünün yükünü ustasının sırtından çekip almıştı. İlk günlerde
''Senin kuyrukçu nasıl Hanefi ağa, davarın kaybı ne kadar?'' diye soran Narlıcalılara kafasını sallayan herif giderek çalık oğlandan hoşnutluk gösterir olmuştu.
''Hele domuz çalık!'' diye keyifle gülüyordu. ''Bu rezil vaktin birinde gelseydi Peygamber Halil İbrahim'e baş çoban dururdu. Sen öyle mi belledin ey muhtar? İz sürmek bunda, davarın dilinden, marazından anlamak bunda. Peki yüreğini ne yapalım?''
''Hayır, ben böylesini hiç görmedim. Şart olsun, tekin değil. Gece yarısı fırtınanın gözüne saldırıp da kaybolan davarımı iki konaklık yerden sırtlayıp getirmesi nasıl bir yiğitlik? Gök gürlemesi, yıldırım düşmesi şurada kalsın. Karşısına ecinli ordusu çıksa döneceği yok. Ah ne olaydı da benim eşek oğlum şu pis çalığın yarısı kadar olaydı.''
''Ama senin Hasan oğlun da pelvan.'' ''Pelvanmış. Adamın avanağı ne olur bakalım bre Kadir ağa.
Pelvan olur ama o her pelvana göre değil. Seninkisi Esah'tan bir pelvan. Bu yaşta çevirdiği oyunları padişahın baş pelvanları hak edemez. Rahmetli Sultan Aziz zamanında olsaydı cihan pelvanlığını pomaklardan vallah billah çeker alırdı. Senin kuyrukçu da zehir gibi güçlüdür ha. Nasıl birbirlerine daldılar mı?
Önceleri kötü çalık direnecek oldu. Sonunda baktı ki bizim Hasan belini kıracak, vazgeçti.
Oh ne iyi namussuz çalık, ağasını bellesin. Burada yaşıtlarını bütün ezdiydi.
Lakin çalığın hakkını büsbütün battal etmeyelim ha. Oğlan benim Hasan'a göre ufak. Aralarında en azdan 5 yaş fark var.
Ha orası öyle.
Dahası Kadir ağa, ben bu çalık oğlanı akılsız görmedim. Uzun imamdan aldığı kitapları gümbür gümbür okumakta ki duysan Hıdırlık Şeyhi duaya çökmüş sanırsın. Sesi de kendine el verir. İlahileri peşi peşine tutturdu mu benim Emine karının ağlamasını görmeli. Hakçası yüreği saf olduğundan pis çalık davara uğurlu geldi.
Şimdi halt ettin kahpe Hanefi. Hiç parparın oğlunda uğur mu olurmuş? Sen ileride bundan çok çekersin. Nah şuraya yazdım.
Kıtlık yılının arkasından gelen bolluk yılı köyü kasabayı şenliğe verince dağ yerinin ıssızlığı çalık oğlanın canını sıkmaya başlamıştı. Ana dediği Hanefi ağanın karısı Emine kendisini öz oğlundan ayırt etmiyor, boğazını çamaşırını iyi gözetiyordu. Ama Hasan'la pek geçinemiyorlardı. Hasan zorlu tembellerdendi. İşi gücü yiyip içmek yatıp uyumak. Hele kuyrukçu geldikten sonra davarın yanına hiç uğramaz olmuştu. İlkbaharda köy köy dolaşıp düğünlerde güreş tutuyor, yazın yaylanın namlı çınarlarının gölgesinde sabahtan akşama kadar horul horul uyuyordu. İçeceği suyu gidip almak şurada kalsın, eline tas versen ağzıma neden tutmadın diye gizliden küstüğü 100%. Karıcılığı da rahmetli başı bozuk paşası Dilaver ağadan baskın. Narlıca'ya inip günlerce yaylaya dönmemesi hep karı yüzünden. Dedikleri yalan değilse Narlıca'da birkaç gelinin günahına girmiş. Ya sürünün kancık itine fırsat buldukça ettiği hakaret? Çalık Kerim davarın arkasında bir başına dolaşırken bunları daha sık düşünmeye, daha çok öfkelenmeye başlamıştı. Hasan'ın yakışıklılığını, pelvanlıktaki gücünü, tembelliğini bile farkında olmadan kıskanıyor, bu kıskançlık canının sıkıntısını arttırıyordu. Parpar'ın çalık oğlan kuyrukçuluğunun 9. ayını doldurmuştu ki, Çorum'a Kerbela memleketinden birilerinin geldiği haberi Yedişınar yaylasına kadar çıktı. Narlıca muhtarı Kadir Ağa ile uzun imam kasabaya giderlerken bunların üstlerine uğramışlar. Muhtar Kadir Ağa, ben şaştım diye anlatmıştı. Yalan mundar. Bu bizim uzun imam Arabistan adamını söylerdi de inanmazdım. Kerbela milletini ben gayet kara gördüm. Bunlar katrana batıp çıkmış bir adamlar. İyi ya, o karının sarı yağızlığı neyin nesi? Hayır, o karı Kerbela toprağının yetiştirdiği bir mal değil. O karı öylece bir başka bela kardeşler. Bela olduğu nereden mi belli? Çorum toprağına ayak basar basmaz mahpus damının baş gardiyanıyla zaptiye kolağısı Celil Efendi'yi birbirine düşürmesinden belli. Kolağısı az kaldı ki baş gardiyan fukara Mevlut Ağa'yı doğraya. Evet Ömer Efendi, bunları toprağımıza temelli kondurursa bize çok rezalet görünür.
Kondurursası mı kalmış bre kahya? Kondurdu bile, hem de ahırına kondurmuş.
Mahir Ağa meraklandı.
Peki elin Kerbela göçmenini bu bizim Çakır Kahya'nın Ömer Efendi durduğu yerde ahırına neden kondurmakta?
Şuncacık şeyi bilmedin mi Mahir Ağa? Sarı Yağız karıyı görmesiyle Ömer Efendi'nin aklı sıçramış. Bir kere aman demiş o kadar. Amanı diyen bir o mu? Havuzlu Bağ'ın bekçisi Deli Elvan kafasını yumruklamakta. Paşa hamamının sahibi Rufat Ağa'ya sövmekte ki sorma gitsin.
Neden?
Neden olacak? Bunları önce berber Parlak İhsan görmüş. Deli Elvan'a seslenmiş. Fukara Elvan aklını başını toplayana kadar Rufat Ağa yetişmiş. Rufat Ağa'nın lafçılığını kendiniz bilmez değilsiniz. Şuradan buradan derken Elvan'ı bunaltmış. Vay ne olaydı da şimdiki aklım olaydı. Ben Kerbela takımını Ömer Ağa'ma bildirmezdim. Bağ evine kondururdum diyerek deli kavat kafasını taşlara çalmakta.
Vay namert vay. Elin dil bilmez garibini Tanrı misafiri kondurup avradına gece vakti. He mi?
Yahu deli Elvan'da din iman narasın hiç bakmaz.
Herif neyin nesiymiş buralarda işine? Benim anladığım bu herif Osmanlı toprağının benzerini görmediği bir çoban. Belinde bir kılıç var, halisinden cenk kılıcı.
Durun kardeşler, sakın Ömer Efendi ağam bu herifi bizim Hanefi'nin yerine çoban tutmasın.
Bu laf hemen Hanefi'nin kulağına geldi. Emine karı Ömer ağa kendilerini Esrah'tan kovalamış gibi bir ağlama tutturdu ki Hanefi öfkeye binip sopayı çekmeden önü alınamadı. Yaylalılar bir zaman kasabaya kulak verip başlarına geleceği beklediler. Haftalar geçip yaramaz bir haber çıkmayınca Hanefi takımı biraz rahatladı. Gene bu sıralarda Ömer Efendi'nin oğlu Kenan 300 altına bir Arap kısrağı satın alıp tütün kaçakçılığına başlamış. Bir gece ayıngacı Gavur Ali Ağa ile beraber apansız yaylaya gelmişti. Kenan'ı elinde büyütmüş olan Emine karı buyur otur demeden söze girişti.
Beri bak Çakır'ın oğlu, senin baban olacak gök gözlü papaz bizi yayladan sürüp çıkaracakmış, doğru mu?
Bu nasıl bir söz ana? Hayır, hiçbir vakit kabul etmem, düşman lafıdır.
Buraya siz Kerbela'dan gelme kara yabanları konduracakmışsınız. Baban olacak rezil herifin karısına vurulduğundan.
Kenan bir zaman güldü, sonra fena ol kız dedi, sizi buradan kimse sürüp çıkaramaz.
Ben öldüm mü? Şart olsun bak işte Ali ağam.
Kara herifi de karıları da kurşunlarım ki leşlerini senin kapı itlerine yedirmecesine, sen öyle mi belledin? Kenan çok laf etti, yemin bırakmadı, sıraladı. Hanefi ile karısı büsbütün rahatladılar. Emine karı bunlara o gece bir sofra donattı ki Veli Paşa'nın bayram sofrası da öyle değil. Günlerden bir gün Hanefi Ömer Efendi'nin konağına yağ, kaymak, süzme yoğurt filan götürmüştü. Çalık Kerim her zamanki gibi kömde, davarın yanında yatıyordu. Dipnot, köm ağılda. Gecenin bir saatinde itler birden parladılar. Bir gözüyle çoban uykusu uyuyan Çalık Kerim dirseğine dayanıp doğruldu. Havlamalara kulak verdi. Hanefi ağam mı yoksa kör dede ağam mı diye kendi kendine sordu. Ya da Kenan Efendi Gavur Ali ağamla tütün getirmesinler. Evvel eski meraklıydı, üşenmedi, hemen giyinip çıktı. Evin kapısında bir eşek ve Emine karıdan başka kimse yoktu. Ağam mı geldi ana diye sordu.
Ağam evet, boş hayvan yokuşu hızlı çıkmış.
Kerim eşeğin semerini aldı, sağrısına bir şamar çekip salıverdi. Merakı def olduğundan uyku bastırmıştı. Gece epeyce serindi. Ellerini koltuk altlarına sokarak biraz bekledi. Arada bir soluklarını keserek yokuşa kulak veriyordu. ''Nerede kaldı bu benim Hanefi ağam?'' deyip dururken itlerin yere uzanıp rahatça uykuya daldıklarını fark ederek şaştı. ''Bunlar neden karşı gitmediler?'' diye düşündü. ''Bizim kancık it hiç durmazdı. Neden peki?'' Emine karı kuyrukçunun aklından geçenleri bilmiş gibi birden kuşkulanmıştı. ''Nerede kaldı bu senin ağan olacak rezil?'' diye sordu. ''Nerede kalır? Belki su dökmeye durmuştur.''
''Çatladı mı? Evin yanı başında.''
''Oyunu bilmez değilsin ya bre ana, aklına geleni işlemez mi benim ağam?''
''Doğru, sen git yat.''
''Beklerim.''
Karşı karşıya bir zaman sustular. Ay ışığı öyle aydın ki yüz adımdan gavuru Müslümanı seçmek işten değil. Esinti iyice düşmüş, kocaman çınarların dallarında hiç eksilmeyen hışırtılar bile duyulmuyor. Emine anayı belki de bu ay ışığı, bu alışmadığı sessizlik vesveselendirmişti. Korkulu bir sesle apansız ''Hasan, hey Hasan!'' diye kapıdan içeriye oğluna seslendi.
''Hasan ne olacak?''
''Ben meraklandım. Babasına karşı gitsin. Hayvanın üstünde uyur da bir yere tekerlenir.''
''Laf mı şu?''
''Olmaz, gitsin baksın. Hasan, Hasan dedim hele şuna. Hiç uyanır mı Hasan?''
''Bırak, ben bakarım.''
Emine karı gitgide pireleniyordu.
Kalksın diye çıkıştı. Herif yakında olsa itler karşı giderdi. Kalksın Hasan! Hey Hasan!
İçeri koştu. Biraz sonra Hasan'ın tembel sesi duyuldu.
Neymiş gecenin bir vakti? Tövbe! Kız şimdi sopayı çekersem.
Uyan oğlum, hayvanın biri geldi. Baban yok. Ben meraklandım.
Ulan beni sen buna mı uyandırdın kahpe? Gelir neredeyse, ne olmak ihtimali var?
Hiç kalkar mı? Şimdi ben bunun kafasını yersem hak değil midir? Sıçra! Kerim oğlanla bakıverin düştü müştüyse.
Hasan söylenerek kalktı. İtleri de yanlarına alıp yokuşu inmeye başladılar. Hasan uyku sersemiyle ah bu benim babamın işleri diyordu. Yahu bizim bu heriften nedir çektiğimiz birader? Yoldan doğruca yürüyüp gelsene. Bak görürsün köylünün kömür yakmaya biriktirdiği odundan bir yük aşırmaya kalkmıştır.
''Sahi, Birer cigara yaktılar. İtler arkalarından gönülsüz gönülsüz geliyorlardı. Çalık yerin buna bakarak biraz daha hilelendi. Yolda biri bulunsa bunlar böyle mi dururlar? Ortalığı gürültüye vermezler mi? Her dönemeçte karşılaşmak umuduyla epey indiler. Hiçbir şeyi umursamayan Hasan da giderek kuşkulanmıştı. Birkaç kere Allah Allah ne oldu bu herife dedi. Narlıca'ya sapan yolda duraladılar. Köye mi uğradı acaba? Sapar mı gecenin bu saatinde ha? Ne dersin Çalık ağa? Bilmem, Narlıca'dan biriyle yoldaş olup geldiyse. Laf mı şu, o zaman öteki hayvanı kendi başına bırakmazdı. Biraz daha inelim, kömürcülerin odun biriktirdikleri yere kadar. Odun yığınlarını geçtiler. Deve boynunun yarık kayasına kadar indiler. Hasan durdu. Yahu nedir dedi, buradan aşağısı Çorum Ovası. Bu nasıl bir oyun? Sesinde biraz korku vardı. Deve boynunun kayaları bu korkulu sesi bir zaman yılan sürünmesi gibi götürüp getirdiler. Çalık Kerim de iyice meraklanmıştı. Birden gür sesiyle ''Hey Hanefi ağa! Hanefi ağa!'' diye bağırdı. Bu bağırış ıssız geceyi o kadar sarstı ki Hasan boş bulunup sıçradı. ''Hay Allah belanı versin rezil!'' diyerek elini kaldırdı. Deve boynu yankısı çalığın bağırtısını kayalardan kayalara vurarak gök gürlemesi gibi yuvarlıyordu. Susup beklediler. Yankı yavaş yavaş uzaklaştı, dağılıp ufalandı. Sonunda saz teli gibi bir zaman toprakta inleyip dindi. Gecenin sessizliği yeniden her yanı kaplamıştı. ''Bu yankı Çorum Ovası'ndan duyulmuştur. Babam boğaza girmiş olsaydı mutlak ses verirdi. Yardan uçtu muçtu mu?'' ''Eşek kısmı kendi başına yardan uçmaz. Hanefi ağam Narlıca'ya saptı öyleyse.''
''Gece vakti Narlıca'da işi ne?''
''Ne bileyim, Ömer Efendi uğra demiştir. Tamam, Ömer Efendi Narlıca muhtarına bir iş ısmarladı. Belki de kör dede ağama rastladı. Birlikte bir yere gittiler.''
''Biri atlı, biri eşekli, hiç olmaz.''
''Öyleyse hadi Narlıca'ya bakalım.'' Yokuşu soluk soluğa çıktılar. Köy yol kavşağından bir cigara içimi çekiyordu. Yanaşınca sürü itleri uluyarak atıldılar. Köyün köpekleri de bunlara karşı geldi. Vakit gece yarısını geçtiğinden Narlıca uykudaydı. Hiçbir yerde ışık görünmüyordu.
''Muhtar odasında kimse yok. Hayır, benim babam buraya gelmedi arkadaş.''
''Yatmıştır.''
''Yatası olmadı ki. Boş hayvan kendi başına ağır yürüdü desek biz hızlı indik. Bunda bir iş var.''
Korucunun kapısını vurdular. Narlıca'nın korucusu iç sesleriyle uyanmıştı. İlk çağrışla ''Kimsin?'' dedi.
''Benim Rüştü emmi ben, Çoban Hanifi'nin Hasan.''
''Hasan sen misin? Ne var oğlum, gecenin bir vakti yaramaz bir haber mi?''
''Değil, babam köye girdi mi bugün?''
''Baban mı? Gelmedi, ne olmuş?''
''Hiç, bugün Ömer Efendi'ye ağırtı götürdüydü. Demin yaylaya hayvanın biri boş çıktı. Öteki hayvanla babam yok. Buraya saptı mı?'' dedim.
''Sapmadı, Allah Allah, dur savuşma.''
Korucu Rüştü ceketini giyerek dışarı çıktı. Çalık Kerim'i görünce
''Sen de mi buradasın rezil?'' dedi. ''Siz şu halde ağanızı kaybettiniz. Kasabada masabada kalmasın.''
''Boş gelen eşeği ne yapalım?''
''Doğru.''
''Muhtar Kadir Ağam'da mı acaba?''
''Yok, yatana kadar Kadir Ağam'la beraberdik. Odayı ben kapattım. Benden sonra mı geldi ola, hele gidelim.''
Ömer Efendi'nin çobanı Hanefi'nin ölüsü ertesi gün öğleye doğru derenin içinde parçalanmış eşek leşinin 5 adım kadar ilerisinde bulundu. Düşerken kayalara çarptığından fukaranın gövdesinde sağlam kemik kalmamıştı. Hanefi'nin bütün ömrü dağlarda sürü arkasında geçtiğinden hiç kimseyle düşmanlığı yoktu. Öldürülebileceği akla bile gelmedi. ''Uyukladı besbelli. Hayvan bir şeyden ürküp dereye hopladı.'' dediler. Bu işin lafı biraz daha uzardı ama meydan kalmadı. Çorum'un birinci mültezimi Çakır Kahyalar'ın Ömer Efendi'nin de o gece kan boğmasından öldüğü duyuldu. Ömer Efendi ile birçok karışık hesapları olan Narlıcalılar, oğlu Kenan Efendi'nin ne halt edeceğini düşünerek kendi dertlerine düştüler. Hanefi hükümete bile haber verilmeden gömüldü. Çakır Kahyalar'ın Osmanlı hazinesinden zorlu değilse de eksik de olmayan variyeti 16 yaşındaki Kenan Efendi'ye kalmıştı. Oğlanın ilk işi Narlıca'dan toprak verip Hanefi gilleri yayladan indirmek oldu. Hasan çobanlığı eskiden beri sevmediğinden köye yerleşmek sözünü ikiletmemiş, "Sağ ol Kenan Efendi" diyerek sevinmişti. Bu iş Kenan oğlanın verimkârlıkla babasını hiç aratmayacağını da meydana çıkardı. Emine karıya köyde yeni bir ev yaptırdıktan başka bir çift öküz, bir at, sürüden 10 tane sağ mal koyun bağışlamıştı. Narlıcalılar Ömer Efendi'yi rahmetle anıp oğlu Kenan için ''Ulan iyi, ulan aferin'' dediler. ''Oğlan daha körpe ama belli bir şey, sapına kadar soylu.'' ''Ne demişler yahu, zenginden bir vakit kötülük gelmez.'' demişler. ''Bu nasıl bir el açıklığı?'' ''Vardan vermekte, olmasa neyi verebilirdi?'' ''Doğrusun ama olup da vermeyenleri ne yapalım?'' ''Öylelerine ben zengin bile demem. Onlar paranın bekçisi. Kendi yemez de göçüp gidince arkasından gelen zibidiler yer. Be adam diyesin, kefenin cebi var mı ki sen şunu şunu biriktirmektesin?'' ''Ben Kenan oğlandaki vicdanı sevdim arkadaş. Babasının kahpesi Benli Nazmiye'yi bile konaktan sürüp çıkarmamış. Bize babamızın emanetidir. Ölene kadar bakmak boynuma borç demiş.'' Lafın burasında Mahir Ağa kurnaz kurnaz göz kırptı. ''Bakar elbette, neden bakmayacakmış? Sen olsan Benli Nazmiye gibisine bakmaz mısın bre muhtar?'' ''Sen şimdi bu lafı kapa. Çakır kahyaların oğlan yedi çınar yaylasıyla davarı sakın bizim parparın çalık reziline mi bağışlayacak?'' ''Belli mi olur? Bağışlamalı ki ben gülmekten.'' Narlıcalıların merakı uzun sürmedi. Babasının ölümünün haftasında Çakırların Kenan Efendi, Kerbela göçmeni Kara Abu Zer takımını Yedi Çınar Yaylası'na çıkardı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 64.